Bir şey soracağım. İstanbul trafiğinden kurtulmak için motosiklet kullanıyorsun ve motosiklete de yakıt almayıp canlı yayına yolda kalıyorsun. Bu
ya hep
gerçekten...
diyorsun ki sonra alırım diyorsun.
Evet.
Nasıl olsa yol üstünde şurada çıkacak diyorsun. Almıyorsun. Bir de şimdi bu motor şeyi gösteriyor. Tam bir benzin göstergesi yok. Sadece sarı ışık yakıyor. Sen bir ara al diyor yani.
Ama bu araba gibi değil. Motorları hemen bitiyor.
40 kilometre falan gidiyor işte sarı yandıktan sonra. Onu
senin,
anlamış
senin
oldum.
Senin motor biraz ağır, o kadar gitmeyebilir. O,
evet.
Evet, yani dikkat etmek lazım. Motosiklet uzun zamandır kullanıyor musun?
Yo, son bir senedir falan kullanıyorum aslında.
Son bir senedir 1200'lüye mi geçtin yani?
Tabii.
Bu nasıl iş? Nereden başladın? 150'likten falan mı başladın? Yo, şeyden?
300'lük Vespa ile başladım.
Anladım. Scooter'la başladın, sonra
direkt
vitesli.
Direkt Harley'e geçtim, evet.
Vitesli değil mi Harley?
Tabii.
Aa, çok güzel.
Vitessiz Harley olursa fabrikayı yakarlar. Su soğutmalı da bile fabrikayı basmışlar çünkü.
Ekipman kullanıyorsun herhalde değil
tabii
mi?
Tabii ki yani.
Bayağı ayakkabın motosiklet ayakkabısı gibi geldi bana.
Öyle işte üstüm, altım, içliklerim, eldivenler, kask.
Evet.
Kaskın altına adını unuttum, ne onların adı.
Evet evet.
Polar. Hem boynu hem kafayı kapatan.
Şey, dizlik mizlik takıyor musun? Dizlik?
Her zaman takmıyorum açıkçası onu. Ya da bazı pantolonlarım var kendiliğinden dizlikli olanlar. Bazen onu giyiyorum.
Ben öyle bir tane pantolon aldım Ufuk. Ondan sonra yani dediler ki bu oluyor. Hani diz aha, olayı bu pantolon kurtarıyor dediler. Ben dedim neyse modeline falan bakmayayım. O gün bugün giymiyorum. Çünkü bir kere de giydim böyle bir çıkayım falan dedim. Modeli o kadar iğrenç ki pantolonun. O
maalesef yüzden... motor ekipmanları biraz çirkin.
Evet ya.
Maalesef.
Evet.
Kurye'ye benzetiyorlar değil mi? Harley'e biniyorsun ama kurye misin diye.
Kesinlikle öyle ve şey oluyor. Geç canım hayırlı işler falan diyenler oluyor yani. Çok teşekkürler diyorum. Yol
ya,
veriyorlar yani.
Bir de ben açıkçası şöyle bazı işte atıyorum. Diyelim durdum bir kafeye gireceğim. Restorana gireceğim. Yemek yiyeceğim. Normalde şimdi işte tanıyorlar ya da tanımıyorsalar da böyle hani eli yüzü düzgün bir çocuk diye böyle iyi ağırlıyorlar.
Evet.
Şimdi böyle motordan inip ilk etapta kaskı çıkarınca altında o hani terörist şeyi gibi böyle sadece gözler açık falan. Onunla böyle mekana maske gelmiş oluyorum. Başka ağırlanıyorum başta. Hatta bir almak istemiyor gibi oluyor. Hissediyorum onu. O da hiç yaşamadığım bir duygu olduğu için bir tuhaf geliyor böyle. O yüzden onu artık şey yapıyorum. Mekana gitmeden onu da çıkarıyorum. Öyle gidiyor.
Tabii motosikletten bahsetmişken şu uyarımızı yapalım. Ben zaman zaman yayınlarımda söylüyorum.
Evet, herkes de yolda dinliyor muhtemelen şu an zaten.
Aynen. Sevgili araç sürücüleri, motosikletlere dikkat edelim. Motosikletli sürücüler yollarda fazlalaştı. Malum İstanbul'da özellikle.
Tabii.
Mutlaka aynalarımızı kontrol edelim. Motosikletler çok belli olmuyor. Herkesin farı Harley Davidson gibi olmuyor. Ya da evet, yüksek şey gibi. Yani kurye olsun, normal motosikletler olsun dikkat edelim lütfen. Sinyal vererek geçelim sağa sola.
Evet, o çok önemli motorcular için. Araba sinyal vermediği zaman onun için çok sıkıntı oluyor. Birden evet, önüne kırmış oluyor motoru.
Maalesef çok kötü.
Bir de bir şeye daha dikkat edebiliriz. Herkes şeridinde giderse motorlar kenardan kaçması için.
Evet, aynen.
Ya da emniyet şeridine taşmayalım. Motor aynen, rahatça oradan geçiversin.
Lütfen emniyet şeritleri bizimdir. Geçen polis dat dat dat dat yapıyor. Ondan sonra ben de polis dedim, sivil bir polis anladığım kadarıyla. Eğer tabii sahte değilse böyle bir çakarı var.
Bir de belli de olmuyor.
Belli de olmuyor. Ben de kenara çektim. Bu Ümraniye şey arası, Çakmak Köprüsü arasında o emniyet şeridinde. Ben de kenara çektim. Kenara çekmedim pardon. Ortada yavaşladım, durdum. Ondan sonra yan askıyı aldım. Onlar da durmak zorunda kaldı. O kadar acelesi olan birisi. İndiler böyle bir hışımla mışımla. Dedim ki ya motosiklet bozuldu. Sen dediler buradan geçemezsin. Tamam işte motosiklet bozuldu. Buradan geçmiyorum dedim.
Hmm.
Emniyet şeridini kullanamazsın dediler. Tamam işte benim canımı kastettiniz biraz önce dedim.
Kullanabiliyorsun belki dedim, bu arada nasıl?
Yok dedim madem öyle biraz önce benim canımı kastettiniz. Az önceki dedim benim önden giden acemi motorcu az kalsın dedim. Kendini atacaktı şeyden aşağıya dedim. Benim de motorum bozuldu dedim. Kenara çektim dedim. Ondan sonra oradaki kayıpları en az 10 dakika oldu. Ben de öyle bir pislik yaptım.
Hayır ama bu arada kullanamazsın da enteresanmış. Çünkü kullanabiliyorsun yani.
Bazı yerlerde ceza. Mesela Mahmut Bey gişeler öncesinde arkadan şeyi çeken kameralar neydi onun adı? Ceza yazıyormuş. Ben bir ara böyle tam uzun zamandır gitmiyordum. Tam böyle bir motorla geçen oraya dalıyordum. Bir baktım bütün motorlar böyle gitti. Öyle gidince ben de böyle gittim böyle. Tam çizgide gidiyorum.
Bana geçen gün şey cezası geldi. Yaya geçidinde yaya yol vermediğim için bir ceza geldi. Fakat şöyle bir şey var. Türkiye'de bir motosikletli olarak yaya geçidinin öncesinde durursam arkadan gelen araç benim üstümden toz gibi geçer yani ben.
Evet. Maalesef. Yani maalesef.
Bilmiyorum. Enteresan bazı uygulamalar.
Allah korusun herhangi bir kaza falan yapmadın değil mi? Maşallah süper.
Çok şükür.
Çok güzel. Şimdi programımız başladı. Sen gelmeden önce bayağı güzel şarkılar çaldık.
Benden şarkılar.
Senden şarkılar.
Güzel.
Benden de şarkılar.
Benim kattık. Şarkılarım zaten beni anlatsın diye önden güzel.
Bravo. Peki bana sorun hikayesini anlatır mısın?
Bana sorun
tesadüf
hikayesi
mi oldu?
Tabii
Ferdi abinin vefatı Allah rahmet eylesin.
Tabii biz yayınladık. Bir hafta olmadan Ferdi Tayfur'u kaybetmiş olduk. O tamamen zaten tesadüf. Yani hani vefat etti hadi analım diye yapmadık. Biz yaptık
evet,
zaten.
Evet.
Biz şarkıyı aslında sadece konserlerde çalacaktık. Set listimize eklemiştik. Ama seyirci o kadar beğendi ki dedik ki ya biz bunun stüdyo kaydını da yapalım. Hemen Ahmet Selçuk İlkan abiyle bir araya geldik. O da gazı verdi. Dedi ki ben dedi zaten bu şarkının rock olmasını istiyordum dedi. Böyle bir isyan var içinde dedi. Yapın Ufukçum falan filan derken buralara geldi konu.
Muhteşem. Seni biraz soluklandıralım. Bir ara verelim. Bir şarkı arası
tamam.
Verelim. Sırada Sarı Sarı Saçlar şarkısı var. Bu şarkının bir özelliği var mı? Kendine mi yazdın sarışınsın filan diye?
Yok zaten klibini...
Ya da bir kızı kandırmak için filan mı yaptın?
Benim öyle şeylere ihtiyacım yok arkadaşlar çok şükür.
Ya belki milattan önce yazmışsındır da yeniden çıkarmışsın.
Gitar'a da aslında kızları tavlamak için başlamışım değil mi? yok zaten klibi izlerlerse hangi sarışın için yazıldığını göreceklerdir. Yakından takip eden dinleyicilerimiz de zaten çok iyi biliyordur. Böylelikle ben YouTube'a da sizi yönlendirmiş olayım. Klibimizi de izleyin. O kadar çünkü harcama yaptık. Güzelce bir klip çektik. İzleyin onu da arkadaşlar. Sarı Sarı Saçlarım klibini.
Ufuk Beydemir'in planları neler? Hem şarkılar açısından, hem konserler, hem etkinlikler, eventler açısından. Acaba 2025'te Ufuk Beydemir'i neler bekliyor? Ne gibi planlar yaptın?
Şöyle ilk aşamada bir hafta sonra yani 7 Şubat'ta bir yeni şarkı daha yayınlayacağız. Bu söz müziğini kendi yazdığım bir şarkı bu. Biraz böyle Karadeniz türküsü vibe'ında. Ben aslen Elazığlıyım ama hanım o taraflı olunca demek ki bende bir hanım köylülük var. Hemen etkilenmişim böyle. Evet. Karadeniz türküsünü çağrıştıran bir şarkı. Onu yayınlayacağız. Sonra da Şubat itibariyle yoğun bir şekilde konserlerimize başlayacağız. Şimdi yıllardır pandemiden sonra böyle bir mekanların vesaire şartları zorlaştığı için şimdi birçok şehirden dinleyicimiz bizi çağırıyor. Biz de gitmek istiyoruz. Mekanlar da bize yer vermek istiyor ama her şey o kadar pahalılaştı ki yol, konaklama vesaire mekanlar da karşılayamamaya başladı. Biz de dedik ki ne yapalım? Hemen daha portatif bir sistem kurduk kendimize. Bazı ekipmanlar edindik. Ekibimizi de daha portatif bir hale getirdik. Şimdi bu sene böyle bir planımız var. Ses alabildiğimiz her yere gidelim. Hı-hı. Seyirciyle bir araya gelelim gibi. Çünkü son 3 yıldır falan çok yoğun konser takvimimiz olamıyor bu sebeple. Sadece belli şehirlerde çalabiliyorduk. Hı-hı. Şimdi o yüzden sosyal medyadan da hep yazıyorum kitleye. Nerelere gelelim istiyorsunuz? Yazın arkadaşlar. Olabildiğince biz fazla şehire geleceğiz bu sene diye.
Ne güzel.
Bakalım insanlarla buluşacağız bol bol bu yıl.
Harika. Maliyetler gerçekten bazı sanatçıların o kadar yüksek ki bu nedenle
evet.
De belediyeler de artık belli sanatçıları çağırmama kararı aldılar.
O apayrı bir konu zaten. Sanatçının evet. Bizzat istediği
rider'ının çok yüksek olması.
Evet. Ama bu benim bahsettiğim biraz daha hani şehir dışı konserlerine giderken oluşan mecburi giderlerin de çok pahalı olması.
Mesela örnek veriyorum. Backline'ı da mı artık siz götürüyorsunuz?
Evet evet. O şekilde yapıyoruz. Yani
çünkü şehir dışı konserlerinde backline kiralanıyor ya.
Evet. Biz neredeyse mekana çok çok basic, çok az şey. Yani işte speaker'ını falan filan ona bırakacak kadar her şeyimizle gidiyoruz.
Çok iyi. Sanatçıların kaşeleri de çok yüksek. Sizin öyle değil, mütevazı diyebiliyorum.
Yani kimlerden bahsettiğine göre değişiyor tabii.
Hani kamuoyunda gündemde olan
yok canım, ilgisi
70
yok
milyonlar
yani.
Ve 30 milyon, 3 milyon.
Yani şöyle söyleyeyim, 70 milyonsa eğer binde kaçı acaba bizim kaşı? Yani
şimdi Ankara'da öyle bir şey oldu ya, Duman konserine 70 milyon verilmiş, Ebru Gündeş'e 60 milyon verilmiş. Sonra yani, sanatçılar çıktı dediler ki, ay canım biz o kadar almadık, 4-5 milyon aldık dediler.
Yani Duman ondan için sonra, biraz ütopik geldi bana da o hikaye ama bilemiyorum.
Evet. 3-4 milyon kaşelerden bahsedildi. O yani o komple bir fiyat olduğunu söyledi. Sonra 3-4 milyon kaşelerden bahsedildi ama yani bütün sanatçılarımız tabii ki en büyük paraları hak etsinler falan ama biraz halk konserlerinde de biraz halk işi yapılması gibi geliyor bana da.
Yani açıkçası biz elimizden geldiği kadar yardımcı oluyoruz. Demek ki burada şey de lazım. Biraz da belediyelerin başka isimlere yönelmesi lazım.
Araştırması lazım.
Bize evet geldiler de biz öyle bir fiyat çektik gibi bir durum yok yani.
Evet. Evet gayet güzel. Özellikle rockçılar, müzik grupları yani isim de vermek gerekirse Madrigal, Can Ozan, işte ne bileyim Yüz Yüzeyken Konuşuruz, işte
Adamlar.
Ufuk Beydemir. Adamlar hatta şu anda fiyatı artmış mıdır bilmiyorum ama ben bir fiyatını biliyorum en son.
Emrefel mi?
Emrefel de mütevazı bir fiyattı yani.
Ya biz tabii daha yani yeni jenerasyon.
Altında, hatta 700 binin altındaki fiyatlardan bahsettim yani.
Tabii biz tabii daha yeni jenerasyon ve alternatif müzik yapan sanatçılar olduğumuz için daha çok hani bu saydığın isimler. Tabii bir Ebru Gündeş ve kitlesi gibi yani 2-2-4 bizim kitlemiz çok daha başka. İşte o sebeple daha başka bir ekonomik denge var.
Evet.
Dediğin gibi bu isimler biraz daha uygun oluyor diğer isimlere göre.
Karadeniz müziğini seviyorum dedim mesela. Benim aklıma hep rahmetli Kazım Koyuncu'nun İşte Gidiyorum şarkısı gelir hiç. Onu tabii. Söyler misin?
Söylerim tabii. Yani onu herhalde Karadeniz müziğini sevip sevmemekle de ilgili değil. O zaten böyle çok kült olmuş şarkılardan biri herhalde herkese dokunan.
Yani rahmetli olduğunu onu çok çalardım böyle. Ne üzülmüştüm rahmetli olduğu için ve ağlayarak çaldığım zamanlar oldu.
Kanserden kaybetmiştik
evet,
sanırım.
Kanserden evet. Vefat etmişti. Ay Tenli Kadın hayatınıza gerçekten girdi mi yoksa şarkıyı yazdıktan sonra mı efsaneleşti diye bir soru var.
Yani bence şarkıdan sonra daha efsanevi bir şeye dönüştü. Yani şimdi o şarkıyı kenarda duruyor olsaydı ilk yazdığım zamanki gibi böyle bir şey olmamış olacaktı tabii. Yani böyle bir etkisi olmamış olacaktı. Bence o dinleyicinin sağladığı bir şey oldu yani.
Ama soru da diyor ki Ay Tenli Kadın hayatınıza gerçekten girdi mi? O kısmını cevaplamadım.
İşte tam olarak öyle bir şey yok bence. Yani hani ben o şarkıyı net olarak yani hani
anladım.
Şey gibi düşün.
Anladım. Hayali yani, bir şey yazdım.
Evet biraz öyle.
Öyle geçelim.
Yani. Evet öyle diyelim.
Evet.
Yok ondan da değil. Bir de 17 yaşındaydım zaten.
Ya o kadar genç
tabii,
miydi?
Tabii ben şu an 33 yaşındayım. Onu 17 yaşında yazdım yani.
Vay be.
Biraz hatırlamıyorum desem yeridir yani öyle söyleyeyim.
Vay be. Yalın'ın hikayesine dönmüş. Zalimi okuldaki bir kız arkadaşına yazıyor.
Ha doğru.
Reddediliyor sürekli falan filan. Sonra olay patlıyor. İlk konuk programı bana gelmişti Yalın. Ondan sonra tabii bu süreci de konuşuyoruz. Sonra arada bir geliyor sohbet ediyoruz filan. Ne oldu? Ya dedi ne oldu biliyor musun? Geçenlerde de o kız dedi beni aradı. Denedik dedi. Fakat dedi olmadı dedi.
Olmaz.
Niye dedim yani hani şarkı yazdırdı seni meşhur etti. Öyle büyük bir katkısı oldu ama dedi benden geçmiş onu anladım dedi.
Tabii
yani.
O işler öyle oluyor. Ben de zaten ne diyorum?
Telif versin. Telif vermesi lazım.
Ben de ne diyorum
güzel
zaten.
Şey telif vermesi lazım ona. Sen ne diyorsun?
Şarkıda ne diyorum? Düşlemek bambaşka. Yani görmek, beraber olmak seninle çok güzel ama düşlemek bambaşka.
Sen de böyle Barış Manço, rahmetli Barış Manço, Cem Karaca filan o ekollerden erkek olarak etkilenir
ki,
miydin?
Tabii ki
çok
yani? Etkilen. Yani benim Türkiye'de zaten en çok etkilendiğim isimlerden ilk üçünde o isim olabilir zaten. Yani hani ki bence gitar müziğiyle uğraşan birçok arkadaşım da herhalde yine bu isimlerden çokça etkilenmiştir.
Emre Fel bir etkilenmemiş. Direkt onlar olmuş yani.
Çünkü ya onlar dışında öyle aman amanla bir örnek yok yani. 2-2-4
evet.
Şimdi Türkiye'ye onlar bu tarzı, janrayı getirmiş isimler.
Evet. Yani bu alternatif rock müziğin yükselişe geçtiği iddiasında bulunuyorum ben.
Şu an için mi?
Son bir yıldır bayağı bir yükselişe geçti. Pandemide başladı bu yükseliş aslında. Son bir yıldır da yükselişe geçti.
Şöyle bence de yani bunun adına rock der miyiz bilmiyorum ama biraz daha enstrüman müziğine yönelme var bence son 6 ay, 1 senedir.
Alternatif rock diyorum ben ona. Evet. Enstrüman da diyebiliriz ama evet, tam evet. Pop da değil, tam rock da değil.
Ama şu açıdan önemli yani son 4-5 yıldır hit olan şeylere bakarsak çok aynen. Böyle enstrüman müziği değildi ya yani hani bir beat üstüne evet, evet, bir şeyler evet. Falan. Ya bence bu iyi bir gelişme.
Senin konser kayıtlarını izledim işte öyle düşen kayıtları. Hı-hı. Bunun dışında ben Emre Fel'e 2 kere gittim.
Bize?
İşte tabii sen benim programa gelmeyince ben de sana küstüm. Taksi bulamadım gelmedim numarası şey pardon taksi bulamadım gelmedim deyince ondan sonra şaka bir yana biz bir program yaptık dinleyicilerimizden.
Sana gelmek için motor aldım onun da benzini bitti.
Onun da benzini bitti dedim ki ya arkadaş böyle bir şey var mı? Neyse uzun lafı kısası gelemedim ama en kısa zamanda bir konserine gelmek istiyorum.
6 Şubat'ta İstanbul'da Taksim'de konserimiz var Holiston'da.
Holiston'da.
6 Şubat'ta.
Taksim'de nerede Holiston ya?
Şöyle aslında durak venue olarak bildiğimiz mekan el değiştirdi. Holiston oldu.
Sıra servilerde mi?
Hayır bu İstiklal'in üstünde bir AVM'nin alt katında var ya.
Tamam İstiklal'deki AVM'nin olduğu yer.
Evet ha, evet. Tamam, anladım. O işte durak venue'ydü.
Doğru.
Holiston oldu yani o aynı mekan.
6 Şubat'ta
6
oradayız.
6 Şubat'ta oradayız.
Locamızı hazırla. Gerçi locaları hazır, yok her zaman. Var mı loca?
Gerçi evet bizim öyle.
Abi Pera'ya gittik geçen. Ondan sonra şimdi hikayeyi...
Bizim menajerimiz aynı Resul işte Pera'da.
Evet çok evet. Güzel. Pera'ya gittik. Dorak X'de çıktı Kadıköy'de filan. Ondan sonra şimdi ben alkol almıyorum. Dolayısıyla da orada biliyorsun sürekli bir alkol tüketimi yapılmaya çalışılıyor mekan tarafından.
Tabi onlar öyle
abi geceyi 3 kola, 2 su, 1 soda ile tamamlamak zorunda kaldım. Çünkü adam gidiyor geriye bir şey içer. Abi biraz önce kola içtim ya diyorum. Yani işte adını söyleyemiyorum şimdi. Bundan içmez misin diyor. Sen gene bana diyorum bir kola getir.
Yapacak bir şey yok. Yani
ya kardeşim, öyle kardeşim ama. Dedim loca var mı dediler. İki tane böyle loca dediği de orada şey böyle sağ tarafta taburelerden bir masa konulmuş. Oraya da mavi gri çökmüş. Dedim ki kardeşim yani dedim biz dedim erken geleydik de bari filan. Neyse ama 6 Şubat'ta.
Mavi gri de genç ya onlar başka yerde takılsaydı sen alsaydın orayı.
Abi inanamazsın oturmuş böyle 6 kişi böyle telefona da gömülmüşler. Orada işte Fatma Turgut gelmiş, o orada bir curcuna var, o orada
Mavi
bir
Grey şey. Ile de düetimiz var biliyorsun. Vazgeç artık rüyalarımdan diye.
Evet. Onlar da yeni bir şarkı çıkardı, onu da çalıyorum.
Albüm çıkardılar onlar hatta direkt.
Albüm müydü o? Ben bir şarkı geldi bize, onu yayınlıyoruz. Hı-hı. Onları da geçenlerde Can Ozan'ın şeyinde gördüm. Geldin mi sen oraya?
Oraya gelemedim ya.
Yazıklar olsun.
Dün ben müydü, ondan önceki gün müydü? Lansmanından bahsediyorsun değil mi? Gelemedim.
Evet, evet. Bir de diyorsun ki biz rockçılar birbirimizi destekleriz.
Can Ozan çok şarkı çıkarıyor ya, bir dahakine gelirim.
Evet.
Can Ozan'la biz bir ara aynı spor salonundaydık. Daha doğrusu onu oraya ben başlattım.
Nerede? Şeyde mi?
Oyeren Köy'de. Ben Suadiye'deyim.
Ha.
Yakınız yani.
Ben de arıyorum bir yerde, o yüzden bizim oralarda bir yerde böyle.
Hemen yönlendiririm
tavsiye
sana.
Tavsiye edersen sevinirim.
Ben biliyorsun Besyo beden eğitimi mezunuyum.
Çok iyi.
Antrenörlük eğitimi.
Hocam benim şurada bir six pack yapmam lazım.
Ben Sinan o işi bıraktım ama yönlendiririm.
Sinan Akçıl'a bir nispet yapmam. Berkay ile Sinan Akçıl'a nispet mi yapmam lazım? İkisi de gösterdiler bana six packlerini.
Ben seni yönlendiririm.
Sinan Akçıl'ın yeri var şurada. Bize yakın gittim. Adam dedi ki ya dedim böyle bize de çok yakın bu arada. Yerin altında da bir yer yani dedim o uygundur burası dedim yani ondan sonra.
Çoğunlukla yer altında oluyor ama zaten.
Söylüyorum tarifeyi söylüyorum hocam sen bilirsin. Dedi ki bir aylık 40 bin lira. İyi dedim tamam dedim olabilir dedim ondan sonra haftalık 10 bin lira veririz dedim. Ama dedi işte bir de yiyeceği içeceği var onları da bizden alacaksın ondan sonra. Haftada 3 gün kesin geleceksin. Yani? Şart dedi yoksa dedi yani 2 ayda six pack yapacağız bunları dedi yapacağız eriteceğiz bu göbekteki şeyleri dedi. Ondan sonra
birebir mi çalışılıyor?
Birebir çalıştıracakmış 3 gün. Diğer günlerde kendin geleceksin dedi. O şey kardiyo bana biraz ağır geldi. Kardiyo yapacaksın dedi. O biraz şey bana ağır geldi. Her gün gitme biraz ağır geldi. Ben istiyorum ki bir ayda haftada 3 gün gideyim ve six pack'ler çıksın.
Her gün antrenman yapmak iyi bir şey değil. Haftada maksimum 4 gün yapmak lazım. Kasları çünkü çalıştırıp sonrasında da dinlenmek gerekiyor. Kas biraz da dinlenerek gelişiyor. Ama hafif tempoda kardiyovasküler böyle tempolu yürüyüş, postacı yürüyüşü gibi falan hafif böyle koşular falan. Tabii desteklemek lazım, o ayrı bir şey ama her gün spor yapmak çok iyi bir şey değil. İnsanlar böyle bir hırsla şey diyor ya hani spor yapıp zayıflayacağım, şöyle yapacağım. O çok iyi bir şey değil. Bir de beslenme tabii çok önemli.
Evet. Tabii o en önemlisi oymuş, beslenme. Tabii. Sana dediler tahıl mahal vereceğiz dediler.
Öyle.
Ona da biraz bozuldum. Ya bugün bak bir şey söyleyeceğim. Bugün bir dışarı çıktık. Dedik ki öğlen şirkette dedik, ayıp da söylemesi şey var. Ne derler ona? Brokoli değil de ne? Karnabahar. Karnabahar var. Ondan sonra
ben
şurada...
Ben severim bu arada yemek.
Ben de bayılırım. Yemek. Bayılırım. Bizim Orhan beni zorla şeye götürdü. Neydi onun adı? Aşağıda Beykoz şey siloları var, çubuk siloları. Efendim orada yediğimize bak şimdi yani. O, dikkat ediyoruz. Yediğimize bak. Kek yedik. Şekerli kek.
Fit brownie falan yeseydiniz bari.
Yok ha, bildiğin kek, muzlu kek yani. Bu ağzına kadar şeker dolu yani. Çayla beraber. Yani diyorum ki biz dikkat edemeyiz abi. O diyete dikkat edemem ben.
Vallahi ben ediyorum. Zaman zaman sadece biraz çikolata şeyim olduğu için, zaafım olduğu için o şekilde diyeti bozuyorum ama genel olarak sağlıklı beslenmeye çalışıyorum açıkçası.
Şimdi bizim karşımızda bir AVM var. İsmini vermeyelim. O AVM'de bir çikolatacı var. Şeyde de var. Bağdat Caddesi'nde de var. Şimdi çikolatacının önünden geçiyorsun. Kuyruk bakıyorsun. Koku moku abi girme. Tabii. Yani gel de girme ve onu yeme yani.
Şimdi işte evet, ona bir şey diyemem. Çikolata bende de kırmızı çizgi yani. Hani evet. Çikolatayı seviyorum.
Evet. Sevgili Ufuk, tabii biraz geç geldiğin için biraz da geç bırakacağız programı.
Olur.
Buraya kadar da gelmişken, bu kadar macera yaşamışken, çekici mekici.
Tabii.
Bari geldiğimize değsin diyorsun.
Olur olur. Buradayız bugün.
Evet. Çok güzel sorular var. Konuşacağız. Hepsini konuşacağız. 14 Şubat'ta bir plan program belli oldu mu? 14 Sevgililer gününde.
14 Şubat'ta İstanbul'da Atakent Hayal Kahvesi'ndeyiz. Oo. Konserimiz var.
Çok iyi. Boş yok.
Yani Şubat dediğim gibi biraz yoğun bir takvimimiz olacak bu sene.
Süper.
Şubat'ta başlıyoruz.
Diyelim ki bir filmde oynayacaksınız.
Tamam.
Hangi tür filmde rol almak istersiniz ve karakteriniz ne olur?
Ya beni böyle bir hazır bu kadar motorcu triplerindeyiz.
Evet.
Bana böyle bir motor çetesi lideri, böyle bir rol olur bence bana.
Evet.
Güzel bir sponsor olur.
Kötü karakter mi, iyi karakter mi olur?
Kötü gibi gözüken ama aslında iyi karakter.
Merhametli.
Evet.
Kötüydü ama merhametliydi. 10 kişiyi öldürdü ama bir sor niye öldürdü ya?
Tabii. Evet. Sebebi var.
Motosiklet ateş ediyor falan. Düğmeye basıyor. Püf, şeyler, füzeler
yok,
falan.
Yok öyle diyor. Fantastik değil. Daha gerçek. Ha,
normal.
Evet.
Kavgalı evet. Gürültülü. Müzik dışında gizli bir yeteneğiniz var mı? Yoksa yeteneksizsiniz yarışmasına katılsanız ne yapardınız?
Yani oraya yarışmaya katılacak kadar bir şeyim yok. Gerçi top sektirince de katılabiliyorsun oraya herhalde değil mi?
Ama diyor yeteneksizsiniz. Yeteneksizsiniz. Yetenekli değilsiniz yarışmasına katılınca. Hani yeteneğin var mı? Yoksa hangi yeteneksiz yönünüzle öyle bir yetenekleri olmayan bir yarışma olsa katılsanız?
Öyle bir şeyim yok bence ya.
Mesela ben yemek yapmayı beceremem. Yemek programına katılırım. Yetenekli olmadığımı göstermek için.
Niye? Gibi. Niye öyle yaparsın ki?
Yeteneksizsiniz. Yeteneksiz olan insanların yarıştığı bir yarışma. Öyle düşünelim yani.
Ha, yani o zaman ben de yemek yapabilirim çünkü
yemek yapabiliyorsun sen.
Hiç yapamıyorum.
Yapamıyorsun. Ha, hiç, sen de bendensin.
Sıfır. Aynen.
Evet. Ufuk Beydemir'le bir araya gelecek olan arkadaşlar, Ufuk Beydemir yemek yapmayı beceremiyor.
Ama çok iyi gurmeyimdir.
Öyle mi?
Çok anlarım.
Oo.
Tadarım. Derim ki sen farklı olarak şunu katmışsın içine. Bu var, şu var falan. Şu şöyle çok iyi olmuş. Öyle bir gurmeliğim var ama hiçbir şey yapamam.
Peki dışarıdan mı yersin? Fast food mu beslenirsin?
Hayır,
yoksa?
Hayır asla. Sağlıklı beslenirim.
Peki.
Ev yemekleri.
Bir gün uyandın ve aniden dünyadaki tüm müzik türleri silinmiş. Sadece bir tanesi kalmış. Hangi türün kalmasını istersin?
Rock tabii ki yani böyle bir soru.
Ben sanki şey diyeceksin zannettim. Rap. Sahneden düşme konserlerde ya da takla atma, yanlış şarkıya giriş yapma, şarkının sözlerini unutma gibi kazalar yaşadın mı?
Şarkının sözlerini unuttum olabiliyor.
Salladın mı o arada?
Sallıyorum. ya da yapıyorum. Seyirci devam ediyor. Baya oradan ha buydu deyip hatırlayıp geliyorum falan filan. Ama onun dışında öyle düşme falan filan öyle şeyler yaşamadım ya çok şükür.
Ha, çok güzel. Enstrüman çalıyorsun değil mi sahnede?
Tabii tabii. Ben full. Hatta şimdi bu ne portatif çalıyor? Ekip olduk ya. Ben gitar vokal yapıyorum. Bir de bas davul var yanımda o kadar.
Bu şeyde rapçılarda olmuyor değil mi? Hani böyle çakmak makmak bir şeyler fırlatıyorlar. Telefon melefon popçulara
benim başıma gelmedi.
O da yani.
Ya o biraz kitleyle ilgili ya. Bizim vallahi yani yıllardır şimdi şey de oluyor mesela atıyorum teknik ekibimizde ya da menajerlerde şimdi başka sanatçılarla çalışıp gelenler de oluyor ya. Hı hı. Onların söylediği şey şu oluyor genelde. Abi senin kitlen çok şey hani düzgün, olgun böyle yani bizde öyle taşkınlıklar olmuyor açıkçası.
Popçulara telefon fırlatıyorlar.
Rapçilere de çakmak.
Yani şeye göre gidiyor böyle. Daha böyle koyu rapçilerde de böyle şey neydi onun adı? Kelebek melebek fırlatıyorlar filan böyle değişik jargonlar var.
Lan yaralayacak adamı. Saplanacak burasına.
Allah korusun.
Ya ama yani korumaz abi Allah yani o kelebek atılır mı sahneye?
Arabeskçilere filan da şey atıyorlarmış mesela hani şey salonlarda yapılan bu eski gazino kültürü yeniden türedi ya mesela arabeskçilere de şey atıyorlarmış mücevher filan atıyorlarmış filan böyle bir
mücevher okey.
Olabilir yani.
Gerçekse.
Bir de değil mi sahte çıkıyormuş filan. O zaman şöyle bana bir ara verelim. Bu aranın hemen sonrasında kaldığımız yerden devam tamam. edelim. Evet konuğumuz Ufuk Beydemir. Bizden ayrılmayın. Kısa bir aramız var. Mesela bu şarkıda da Sevda gibi şarkısıyla Ufuk Beydemir'i dinliyoruz. Bu şarkıda da Ufuk'ta böyle bir name var yani. Rockçıl'ın namesi var. Yani enteresan bir name. Şöyle kaldı. Bir şey söyleyeceğim. Bu mesela arabeskçilerde meyan dediğimiz bir şey var ya Ufuk. Burada da sen şey yapıyorsun. Kaldım. Ya ben yapamıyorum tabii.
Yani bilmiyorum ki bana tuhaf gelmiyor tabii bir de alıştığım
bir şey. Bir de şöyle bir okuma var ya. Senin tenin
gırtlaklı kirli bir ses.
Ha niye öyle? Mesela normal konuşurken böyle bir ses yok sende.
Ya ama o bir vokal tekniği zaten. Ha. Bir vokal çeşidi.
Duman grubunda da var mesela.
Şimdi onlar da çünkü benimle aynı yerden besleniyor. Bizim dinlediğimiz gruplar şunlar. 90'larda Seattle'lı şeyler var biliyorsun. İşte Pearl Jam, Nirvana,
evet.
Alice in Chains, Soundgarden vesaire. O grunge janrasında gruplar var. Bu vokal stilinde onlar çok kullanılır. O janrada çok yaygın bir vokal şeklidir.
Tamam.
Kaan abi de onlardan çokça etkilenmiştir. Ben de bütün ergenliğim boyunca onları dinledim vesaire. O yüzden bize oradan geliyor bu vokal şekli.
Çünkü şimdi mesela bakıyorsunuz şey de öyle. Dedi Blüman'daki solist Mustafa'ydı.
Onda da biraz da. Evet.
Yani
kirli söylüyordu. O çok bizim kadar bağırmıyor ama kirli söylüyor.
En belirgini Duman. Yani Kaan Tangöze. Evet. Seni kendime sakladım. Derken de mesela öyle. Evet. Böyle havalı duruyor filan böyle.
Bence demek, de cool.
Demek onun bir şeyi varmış, tekniği
tabii,
varmış.
Tabii. Anladım. Yoksa sesin kısılır.
Doğru. Yoksa gider.
İki saat söyleyemezsin, bağıramazsın ya.
Bu diyaframdan nefes alma filan onlara dikkat ediyor musunuz?
Tabii ki. Yani yoksa hele şöyle düşün, 2 saat sahnede duruyorsun. Bir de turnedesin, 4 gün, 5 gün, 6 gün üst üste konserim var. Mümkün değil yani yoksa yapman.
Back vokal var mı? Yorulduğunda sesin
yok,
filan.
Yok bende yok.
Diyelim ki sesin kısıldı Allah korusun. Ne yapıyorsun?
Kısılmayacak işte. Kendine bakacaksın.
Hiç olmadı mı?
Oldu. O şekilde sahneye çıkıp idare ettiğim oldu. Hmm. Ama kısıldı diye konser iptali yaptığımız hiç başıma gelmedi. Yani
popçularda çok genelde vokaller açılıyor o zaman. Vokallerle idare ediyorlar.
Evet ya da playback de yapıyor olabilir.
Ya da playback olabiliyor.
Yok, bizde bunlar olmadı hiçbir zaman. Ama ben şey zaten spor yapıp sağlıklı beslendiğim için bir de işte asitli mesela içmem. Asit çünkü ses tellerini çok etkiliyor.
Öyle mi?
Tabii. İçki zaten çok çok az tüketirim. Hatta çoğu konserde içmem. Dolayısıyla ben zaten genel olarak hayatımda dikkat ettiğim için çok açıkçası böyle hani hasta falan olmadıkça ses kısıklığı falan yaşamıyorum. Öyle bir sorunum yok yani.
Özel bir ritüelin var mı böyle konsere çıkarken, sahneye çıkarken, klip çekerken filan ya da
Yok, hiç öyle şeylerim yok.
kuliste özel isteklerin oluyor mu?
Demleme çay.
Aa ne güzel, tam benliksin, ben de öyle.
Evet. Demleme çay isterim çünkü yani saatler geçiyor o kuliste.
Doğru.
Bekliyorsun soundcheck'ten sonra. Bir de işte turnedeyken özellikle çok şey oluyor, yıpratıcı oluyor. Çünkü her gün hep aynı şeyleri yaşıyorsun. Yani insan böyle bir rahat olduğu, istediği gibi takılabildiği bir ortam istiyor haliyle. Mesela beyaz ışıkta rica ediyorum, beyaz ışık olmasın diyorum. Çünkü hastane gibi saatlerce enerji kalmıyor sahneye çıkacak yani.
Migreni olanların da migrenini azdırır beyaz ışık.
Benim
Sarı
yok ama
ışık.
ruhumu çok bozuyor ya sarı
Doğru.
beyaz ışık yani
Beyaz
hani.
ışık, evet. Ne söyleyecektim? Ne önemli bir şey söyleyecektim. Birazdan hatırlarım, söylerim. Kendi şarkınız arasında en çok hangisini yanlışlıkla mırıldanırken yakalıyorsunuz? Hiç mırıldandın oluyor mu kendi şarkına? Bence olmuyordur. Oluyor
Ya
mudur?
şöyle kayıt yaptığımız dönemde hani çok çalıştığımız için o şarkının üstünde o bir hafta falan böyle bir o şarkı artık çok giriyor kafamıza haliyle hani sürekli onu duyduğumuz için. O yüzden de hangi şarkıyı kaydediyorsak o böyle bir takılıyor.
Biraz da ciddi bir soru soracağım.
Hı.
UFO'lar dünyaya inse ve sadece seninle konuşmak istese, onlara hangi şarkıyı dinletirsin? Çok ciddi bir soru, gülme oğlum. Kameraman gülüyor. Bak
Yani
bunlar yaşayacak, bunlar
Ay Tenli
yaşanacak.
Kadını dinleteyim o zaman.
Evet.
Şeyi tartayım orada. Hani başka gezegenlerde de iş yapabilecek miyim acaba? Hani burada çünkü çok sevdiler. Onları da vuracak mı şarkı?
Hatta bir tane UFO ezberleyip gidip söylüyormuş filan. Ondan sonra da hani Orta Doğu'da filan bizim
Bu arada
sanatçılar
öyle bir
iş yapıyor.
şey yani öyle bir şey derken şöyle bir şey var. Uzay boşluğunda bir yerde bir blues şarkısı bir şey 1940'lardan mı 30'lardan mı öyle bir şey Circle'da çalıyor hani bir şeye denk gelirse falan filan diye öyle bir şey haber okumuştum bir ara.
Buna benzer bir şey var.
Amaç ne bilmiyorum ama hani bir uzaylı onu duyup ya da
Dinlesin falan.
başka gezegenlerden birileri başka bir gezegenin müziği falan.
Böyle şöyle bir şey oldu. Radyoculukta şöyle bir şey biliyorum ben. İyonosferden, atmosferden değil, iyonosferden, yani gökyüzünün katmanlarından bir yansımayla buradaki radyo yayını atıyorum İzlanda'da dinleniyor ve bize kayıtlar geliyordu. Veya ne bileyim Norveç'te, yani ne bileyim işte İngiltere'de filan. Böyle çünkü oralarda verici olmadığı için buradaki radyo yayınının karasal olarak gitme şansı sıfır. Fakat buradaki buradan verici, buradan yayın gidiyor antene, vericiye. Antenden de işte soba gibi düşün, etrafını ısıtıyor. İşte İstanbul'da, İstanbul'un çevresine. Daha ileriye gitmiyor. Fakat bu ionosferden öyle bir yansıyormuş ki herhangi bir yerlere düşüp oradaki havadan radyo frekansına girip dinlenebiliyormuş. Öyle kayıtlar çok yollamışlar
Hadi
bize.
ya.
Tabii uzayda da kim bilir bizim seslerimiz ne şekilde belki zıplayıp gidiyordur yani.
Çok enteresanmış bu.
Evet. Konumuz UFO'lar ve uzay bilimi. Hayranlarından gelen en ilginç veya en garip mesaj neyin? Sosyal medyayı kullanıyor musun?
Tabii yani ağırlıkla Instagram kullanıyorum.
Oradan mesajlar falan okuyor musun?
Tabii
DM'e
tabii
düşen,
okuyorum.
diğer kategoriye düşenleri.
Zaten onları okuyorum asıl.
Ha.
Eğlence orada.
Ne yazıyorlar?
Çünkü şeyde arkadaşlarım yazıyor. Onları okumasam da olur. Diğer kısmına bakıyorum daha çok.
Hemen şimdi Ufuk Beydemir'e mesaj atıyorsunuz. Oradaki bütün mesajlar okunuyor. Belli etmiyor ama okunuyor.
Ya şöyle, tabii ben zaten storylerde şeyi soruyorum mesela işte demin dediğim gibi hani bu yıl bir sürü şehre gitmeyi planlıyoruz. O yüzden mesela diyorum ki arkadaşlar nerelere gelelim mesela. O yüzden oraya da mesela çoğunlukla abi şuraya gelin, buraya gelin gibi mesajlar geliyor. Ama sen şimdi ilginç şeyler soruyorsun. Şeyler oluyor. Mesajlarına bakmadığım için orayı not defteri gibi kullananlar oluyor. Mesela
Bana da oluyor.
günlük gibi ya da
Günlük gibi. Bravo. Bravo.
işte ya da hanımlar işte regli şeyi olarak bunu kullanıyor. Takvimi gibi oraya işte şu zamanda.
Evet.
Benim DM kutumda böyle.
Yürüyenler oluyor mu oradan?
Tabii ki oluyor da yani biliyorsun zaten 2 yıldır evliyim. O yüzden
Oyuncuydu galiba Ayşe.
Evet, oyuncu.
Şu anda herhangi bir aktif bir dizi yaratıyor
mu? Şu anda bir projede değil. İşte bazı projeler var, geliyor, değerlendiriyor, okuyor falan filan.
Ben izin vermiyorum diyormuş.
Yok.
Diyormuş yönetmeni. Bana bak kanka, hiç, biz seninle kanka senin diziye şarkı vereceğim bedava. Para da istemiyorum. Yeter ki benim hanımı koyma oraya. O rolü beğenmedim falan.
Yok yok, ben hiç ilgilenmiyorum. O tamamen kendi karar veriyor.
O sana karışıyor mu?
Yok, karışmak gibi bir şeyimiz yok. Ama ben zaten ona danışıyorum. Şimdi biz işin içinde çok boğulduğumuz için, o da şimdi müzisyen olmadığı için, bazen ona mesela yaptığımız bir şey dinletiyorum. Yani dinleyici olarak yorumlamasını istiyorum mesela. O bir avantaj oluyor. Biz çünkü çok o teknik şeylerin içinde boğuluyoruz. Mesleki deformasyon yaşıyoruz.
Hiç danışıp da böyle ters köşe olduğu bir şey oldu mu? Ya bu şarkı çok iyi ya da bu şarkı iyi değil gibi falan dediği ama tersi olduğu oldu,
evet,
mu?
Evet. Mesela Mavi Gri ile yaptığımız Vazgeç Artık Rüyalarımdan'ı ben şey gibi düşündüm. Ya bayağı hani insanların sevebileceği bir şarkı, yani hit kokuyor gibi geldi bana. İpe'ye dinlettim. Ben hiç beğenmedim dedi. Ama bu arada şarkı dinleniyor. 25 milyonu falan geçti galiba.
Çok iyi valla. Ya ilk böyle başladığında nasıl başladın bu müzik yolculuğuna? Nasıl oldu?
Ya ben sahneye çıkmak istiyordum grupla, bir rock grubuyla. Sonra şeyi fark ettim. Cover yapmayı çok fazla sevmediğimi fark ettim. O yüzden de şarkı yazmaya başladım. İlk böyle başladım.
İlk şarkı Aytenli Kadın mıydı?
Yani ilk değilse de ilk 3-5 şarkıdan birinir yazdım. En amatör döneminde yazdım.
Bir hikayesi...
16-17 yaşındaydım.
Bir hikayesi yok ama değil mi? Yani öyle sıradan
yani yok. Sadece işte... şey olarak hoşuma gidiyordu. Hani beyaz ten, siyah saç falan. O hani hoşuma giden bir şeydi.
İpek Hanım bu tavır şeylere uyuyor mu, bu tasvirlere?
Uymuyor. Ama o zaman 17 yaşındayım. Şu an 33 yaşındayım zaten.
İstekler değişmiş olabilir.
Değişiyor tabii, insan çok değişiyor.
Değişebilir mi ileride de?
Belli olmaz. Nereden bilelim şimdi geleceği?
Müzisyenler için rockstar hayatı diye bir klişe var. Gerçekten öyle mi, yoksa sahnede başka, kuliste çay içen birisi mi var diye bir soru var. Gerçekten acayip.
Tam denk geldi.
Vallahi ya.
Vallahi bence ben o rockstar hayatının bize de işte 90'lardan falan beri çizilen o rockstar hayatı stilinin bir PR çalışması olduğunu düşünüyorum. Onun gerçek olduğunu düşünmüyorum. Gerçek gibi olanlar zaten çok genç yaşta ölüyorlar, biliyorsun, öldüler yani ya. 27'lerinde falan ya da 30'larının başında. Ama mesela bir Aerosmith'e baktığın zaman bugün hala bu yaşta devam ediyorlar. Kulislerinde içki bile yok mesela.
Kurt Cobain'lar, Amy Winehouse'lar falan böyle, evet işte, genç yani yaşta o, maalesef,
evet,
büyük yetenekler hayatlarını kaybettiler.
Öyle bir rockstarlık hayatının olabileceğini düşünmüyorum. Yani bu çünkü çok ciddi bir disiplin, bir iş yani. Tamam, hobi olarak başlıyoruz, duygusal bir tarafından yaklaşıyoruz müziğe ama bu günün sonunda bir business, yani bir iş. Bunun açıkçası öyle bir rockstarlık şeyiyle, hele ki bugün yani her işi senin kendin kovalayıp yapman gereken, çözmen gereken bir zamanda öyle bir dağınıklık içinde hiç şans vermiyorum ve çok fazla üretim yapan rakibim var. Hiç ihtimal bile vermiyorum yani. Öyle bir rockstarlık hikaye bence.
Evet. Bu bir proje albümü yaptınız. Sen de orada Rüzgar'ı okudun.
Ben onun yapımcısıyım.
Onu diyorum işte.
Evet evet. Gündoğarken Tribüt albümü, hı-hı, Saygı albümü.
Ondan biraz bahsedelim istersen.
Şimdi orada Vol 1'ini yayınladık henüz. Orada 10 tane şarkı var. Hı-hı. Birisi benim dediğin gibi Rüzgar şarkısını ben seslendirdim.
Ellerimde Çiçekler Madrigal'di. Mabel'den de
Mabel Sen Benim şarkılarımızı yaptı. İşte Emre Fel Dert Olur yaptı.
Dert Olur. O şarkı da yürüyor bu arada.
Evet, Dert Olur güzel.
Emre Fel Sallan diye bir şarkı çıkardı fakat biz Dert Olur'a yüklendik.
Öyle yapın boşa.
Dert Olur bizim radyo listelerinde baktım.
Ama şarkı çok yerleşti. Yakıştı Emre Fel'e.
Çok.
Dert Olur çok iyi oldu
ya
ona.
Ya bu mesela Haluk Levent okumuştu bu şarkıyı.
Evet.
O da mı Grup Gündoğarken'in yazdığı bir şarkıymış?
Tabii.
Aa, şok oldum
Tabii.
ben bilmiyorum mesela. Ben zannediyorum Haluk Levent'in şarkısı falan zannediyordum yani.
Hayır hayır hayır.
Vay be.
Gündoğarken Saygı albümü buradaki bütün şarkılar Gündoğarken'in şarkıları.
Evet ya şaşırdım yani.
Sanırım onun söz müziği de hatta Gökhan Şeşen'e ait. Genelde İlhan Şeşen yazar şarkıları. Dert olur Gökhan Şeşen diye hatırlıyorum.
Acayip güzel bir proje oldu. Elinize sağlık.
Evet inşallah şimdi birkaç ay içinde Vol 2'yi de yayınlayacağız. Hatta sonrasında bir de Vol 3 olacak. Ama o Vol 3 zaten Gündoğarken yani Burhan abilerin aile ekibi dediği işte Ortaçgiller, Birsen Tezeller, Hüsnü Arkanlar vesaire o yakın çevresindeki sanatçılardan oluşan bir albüm olacak. Vol 1 ile Vol 2 daha işte bizim organize ettiğimiz sanatçılarla paylaştığımız bir proje.
Bulutsuz gözlemi diyorum. Neydi? Mor ve Ötesi'nin bir proje albümü yapılıyormuş galiba.
Saygı yapılıyor albümü. Diye biliyorum.
Saygı albümü yapılıyormuş galiba.
Oğuzhan Uğur.
Onu da bana şey söylemişti. Anıl söyledi. Madrigal Anıl.
Ha.
Onların da orada bir şarkı varmış. Ondan sonra bayağı bir şey geliyor. Renkli şeyler geliyor.
Evet evet.
Çalışmalar geliyor.
Saygı bir zaten düzenli bir şekilde yapılmaya devam edilecek diye
evet.
biliyorum.
Evet.
O da çok keyifli bir proje bence yani hani canlı evet. bir şekilde orada.
Sertab Erener'in projesi bayağı bir şey geçti.
Biz getirmiş. Oradaydık bu arada. Biz sunucu olarak katılmıştık eşimle. Levent Yüksel'i anons etmiştik. Online katılarak bir şarkıyı seslendirmişti ama sonradan bir şekilde iptal olduğu için bizim bölümlerde kaldırıldı haliyle. Levent Yüksel olmayınca biz de sunamayız onu.
Keşke o şarkıyı siz söyleseydiniz. Neydi şarkı acaba?
Vallahi şu an hiç hatırlamıyorum.
Evet, evet. Keşke bir şarkı da sen söyleseydin yani.
İyi olurdu sonraki yani. Projelerde biz müzisyen kimliğiyle dahil oluruz dedik.
Bence bir Sezen Aksu'ya da bir saygı şeyi yapılsa sahnesi çok iyi olur bence.
Yani bence de olur ama bir yandan da şimdi şöyle bir şey var. Sezen Aksu şarkılarını zaten herkes söylüyor. Yani telif falan da almadığı için
Doğru.
herkes rahatlıkla yapabiliyor. Şimdi herkes söylüyor zaten Sezen şarkılarını. Orada öyle bir şey ekstra bilemedim yani.
Doğru. Peki.
Ya tabii o atmosfer de ayrı bir keyifli olacaktır ama.
Evet. Peki bu şeyde sahnede. Kendi şarkılarını söylerken Sezen Aksu cover'ı ya da herhangi bir işte Ferdi Tayfur'u söyledin. Bana soru sahnede söylüyorduk. Bunun dışında böyle ekstrem, enteresan bir şarkı var mı repertuarda?
Var var. Mesela iki tane türkü çalıyoruz. Bir Yolumuz Gurbete Düştüğü çalıyoruz. Bir de Şeytan Bunun Neresinde'yi çalıyoruz mesela.
İlginç türkü ya.
Evet. Ya işte aileden gelen bir şey var ya Elazığlı kültürü evet, var. Kulakta evet. var onları. Onun dışında işte çok fazla böyle cover çalışması yapmıyoruz ama yine bir 5-6 şarkı var. Mesela ne bileyim Leyla'da Bendin Yokluğunda mesela yıllardır üstüme yapışmıştı. Onu muhakkak istedikleri için çalıyoruz her seferinde.
O ne güzel yorum bir de. O da sizin
evet,
gibi okumuştu.
Çok güzel. Evet evet o da yine o stilde.
O Gıtlak'la okumuştu. Onun da ilk ve son şarkısı galiba.
Şimdi yani biraz değişik Ali Atay.
Evet.
Biraz değişik onlar çünkü hani keyfine takıldığı için zaman zaman yapıyorlar, zaman zaman kenara çekiliyorlar. Zaten şimdi dizi projeleri var onların bildiğim kadarıyla.
Evet.
Ya bu bir platformlar var ya işte onlardan evet, evet. birinde.
Aynen aynen.
Anonim diye.
Fakat çok güzel okumuştu. Evet. Kaybet.
Evet güzel şarkı yani. Var.
Bu demek ki ben seviyorum böyle şeyleri.
Demek ki evet senin de ilgini çekiyor. Evet.
Tabii tabii yani bu, ya sohbet çok güzel ama burada bitirelim.
Nasıl isterseniz.
Şöyle yapalım bir sonraki projede single'da ya da albümde filan ondan sonra tekrar buluşalım.
Olur. Şimdi 7 Şubat'ta
bu sefer seni evden ben alacağım.
7 yok bu sefer benzini önden bir gece önceden koyacağım. Şimdi öyle 7 Şubat'ta yeni şarkı çıkıyor ya. Hmm. O çok yakın tarih ama sonra Mayıs'ta 3. albüm yayınlanacak. Mayıs'ta geleyim.
Tamam ya da Mayıs'ın ilk haftası yaparız.
Falan.
Albümden biraz önce.
Ha öncesinde mi?
Böyle şey yaparız. Ne derler ona? Albümün çıktığı gün yaparız belki.
Tamam. Tam tarihi belli değil ama Mayıs ayında olacak.
Evet evet. Güzel olur.
Üçüncü albüm zamanı yine bir araya gelelim.
O arada bir şey olmayacak mı? Yani bu şeyin 7 Şubat'ta.
İşte Şubat'ta o çıkacak. Yeni şarkı çıkacak. Mayıs'a kadar
hiçbir şey
artık
yok.
Arada bir şey yok.
Madrigal iki tane mi, üç tane mi şarkı, cover şarkı çıkarıyormuş, haberim
onlar olsun. Da albüm yapacak diye biliyorum.
Yapıyorlarmış. Arada da o proje albümdeki şarkıları çıkıyormuş. O araya bir şarkı daha sıkıştı
biri
bence.
Biri mor ve ötesi, bir tane daha bir şey var demek ki.
O da bir şey, bir sevmek bin defa ölmek demekmiş. Ay iyi söyledim. Tüh, ağzından kaçtı.
Ağzından kaçtı.
Eyvah yani. İki kişinin arasındaki konuştuklarımızı söyledik burada.
Yayında konuşmadınız mı bunları?
Hayır, kenarında. Evet. Yok ya, zaten hani herkesin bildiği bir şeymiş. Ufukçum çok teşekkürler. İyi ki geldin.
Ne demek? Ben teşekkür ederim.
Tekrar buluşuruz, görüşürüz inşallah.
İnşallah.
Ama yok, bu sefer kesin garanti ben seni alacağım.
Yo ben geleceğim. Motorumla geleceğim.
Hiç güvenemiyorum.
Yo bu sefer hatta yarım saat önce geleceğim. Demleme çayımız hazır olsun.
Evet.
Oturup çayımı içeceğim. Rahat rahat yayına gireceğiz.
Süpersin. Çok teşekkür ederim katıldığın için.
Ne demek? Zevkti.
Evet, Ufuk Bey Demir'e çok teşekkür ediyoruz. Programımızın sonuna geldik. Bir başka programda buluşmak üzere. Hoşça kalın.